Ayrım 2.
Eğitimin bulgularından en çok yararlandığı bilimdir. Bireylerin davranışı eğitim yoluyla değişirken psikolojinin birey davranışı hakkında bulgularından yararlanılır. Psikolojinin alt dalları olan gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüstrik psikoloji eğitim alanında geniş uygulama olanaklarına sahiptir. Sosyoloji. Toplumun yapısını, yapıyı oluşturan ögeleri araştırır. Toplumun her kesiminde var olan toplumsal davranışın kalıplaşmış durumlarını inceler. Toplumsal kuralları ve yasaları saptar. Toplumda bulunan grup yaşamı hakkında bilimsel yöntem ve tekniklerin uygulamasıyla uğraşır. Toplumsal olguları inceler. Eğitim olayları da toplumsal oluştuğuna göre eğitim, sosyolojinin verilerinden geniş ölçüde yararlanır. Ekonomi. Ülkelerin ekonomik kalkınmaları ve uygarlığa ulaşmalarının amacı eğitimdir. Eğitim reformlarının yapılabilmesi ekonomik kalkınmayla olanaklıdır. İyi eğitim sistemi olan ülkelerin ekonomileri de hızla gelişir. Eğitimciler eğitimi etki eden kaynakların etkin kullanılması, insan gücü yetiştirilmesi, planlanması ve diğer tüm ev ekonomisi konularında ekonomi bilimlerinin bulgularından yararlanırlar. Yönetim bilimleri. Eğitim sisteminin amaçlarına uygun olarak çalışması, yenileşmesi için yönetim bilimlerinin araştırmalarından yararlanır. Çağımızda eğitim sisteminin işleyişi çok boyutludur. Sistemin gelişebilmesi yönetime ilişkin kurallar, ilkeler gerektirir. Yönetim biliminin bulguları eğitim yönetimine yardımcı olur. Diğer bilimler. Eğitim, yukarıda belirtilen bilimlerden başka dil bilim, sibernetik, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik alanlarındaki bulgulardan da yararlanır. Ayrıca eğitim doğrudan ve dolaylı tüm bilimlerin bulgularından etkilenir. 7. Eğitimde araştırma nedir? Araştırma bir sorunu çözmek ve yeni bir gerçeği bulmak amacıyla planlı ve sistemli olarak veri toplama, çözümleme, yorumlama, değerlendirme aşamalarını kapsayan bir disiplindir. Birey ve toplum sorunlarla iç içedir. İlkel, modern tüm toplumlar farklı sorunlarla karşılaşır. Sorunsuz toplum yoktur. İlkel toplum bitkilerin sulama sorunlarıyla uğraşır. Modern toplum köksüz bitkilerin hangi teknikle yetişeceği konularıyla ilgilenir. Araştırma yeni gerçekler bulmak amacıyla da yapılır. Aşılama yöntemleriyle yeni meyveler yetiştirilmesi gibi. Araştırmalar değişik şekillerde sınıflandırılmaktadırlar. Bunu sınıflandırmalardan biri. 1. Nitel araştırma. 2. Nicel araştırma. Nitel araştırmalar sayısal olmayan verilere bağlı olarak yapılan araştırmalardır. Örneğin boş zamanların değerlendirme alışkanlıkları, kırsal alanda beslenme bozuklukları gibi. Bu tür araştırmalarda daha çok gözlem ve görüşme teknikleri kullanılır. Nicel araştırmalarda daha çok sayısal verilerden ve istatistiklerden yararlanılır. Örneğin 6-11 yaş çağ nüfusunun değişik bölgelerde okula devam oranı, üniversite son sınıf öğrencilerinin yeni yayınları izleme oranı gibi. Araştırmalarda nicel ve nitel veriler birbirini tamamlayabilir. Araştırmalar 1. Temel, 2. Uygulamalı olmak üzere ikiye ayrılır. Temel araştırmalar bilgi üretir ve yeniler. Gelişen bilgi sistemine bilgi katar. Örneğin çeşitli program teorileri, beynin öğrenme işlevleri gibi. Uygulamalı araştırmalar toplum yaşamında duyulan gereksinimleri bilimsel yollarla çözmeye amaç edinir. Örneğin öğrenmenin sınıfta ve iş yerine gerçekleşirken ortaya çıkan sorunları gibi. Farklı alanlarda temel araştırmalar yoluyla gelişen bilgi, uygulamalı ve araştırmalarla günlük yaşamı etkileyen araçların icadına neden olmuştur. Uygulamalı araştırmalar da temel araştırmaları teşvik eder. İki tip araştırma karşılıklı olarak uyarıcıdır. Eğitim sorunlarının karmaşık bir hal aldığı günümüzde temel ve uygulamalı araştırmaların artması sorunların çözümünde önemli bir yer tutar. Ülkemizde bu tip araştırmalara yer verilmesi eğitim sorunlarının çözümünde sağlıklı ve tutarlı kararlar alınmasına dayanak oluşturur. Eğitim sistemimizin bu araştırmaların getireceği bulgulara göre geliştirilmesi tek çıkar yoldur. 8. Eğitim araştırmalarında uygulanan genel sistematik yaklaşım nedir? Sorun. Çözülmek istenen her güçlük sorundur. Sorun bireyi fiziksel ya da düşünsel düzeyde rahatsız eder. Örneğin trafik kazaları, erozyon, suların kirlenmesi, öğrenci başarısızlığı, verimsizlik birer sorundur. Araştırma sorun çözmeye yönelik bir süreçtir. Sorun neden önemlidir? Daha önce çözüm için neler yapılmıştır? Sorun yeni mi? Sorun daha önce çözülmüş müydü? Araştırmalarda sorun konuyla ilgili geniş çaplı bir literatür tanımlamalarından sonra formüle edilir. Literatür taraması bazı araştırma raporlarında ayrı bir bölüm olarak verildiği gibi bazı araştırma raporlarında da sorun içinde verilmektedir. Amaç: araştırmanın amaçları denence ya da soru şekliyle ifade edilir. Denence, araştırma değişkenleri arasındaki ilişkinin belirli bir yönde ifadesidir. Örneğin, anaokuluna devam eden bir ilkokul birinci sınıf öğrencileri, devam etmeyenlere göre ilk okuma derslerine daha başarılıdır. Denence, denenecek olan yargıdır. Ancak araştırmada amaçları denence olarak belirtmek için o konuda daha önce yapılmış araştırma ve bilgi birikiminin olması gerekir. Hiçbir bilgi ve araştırma dayanağına sahip olmadan denence kurmak uygun değildir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, araştırma amaçlarını soru ifadeleri şeklinde belirtmek daha uygundur. Amaçların soru şeklinde ifadesi, araştırmanın amaçlarını ifade etmenin bir yolu da amaçlanan soru şeklinde belirtmektedir. Örneğin, bilgisayar destekli matematik öğrenen ilköğretim 6. sınıf öğrencileri ile normal matematik öğrenen öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Araştırmada amaçlar iki düzeyde düşünülür. Genel amaç, alt amaç. Genel amaç giriş cümlesidir. Örneğin, Türkiye'de 6-14 yaş arası özürlülerin okullaşma durumu nasıldır? Alt amaç işlevseldir. Hangi değişkenlere göre hangi verilerin toplanacağını belirleyen amaçlardır. Örneğin, 6-14 yaş arasındaki özürlülerin okullaşma oranının cinsiyete, görme özürlüğü, zihinsel özürlüğü, ortopedik özürlülere göre ayrıntılarını isteyen sorundur. Önem: amaçlarla saptanarak toplanan verilerin kurumsal ya da pratik, somut bir sorunun çözümünde nasıl kullanılacağının açıklanması araştırmanın önemidir. Veriler toplanır. Toplanan veriler sorunu çözmeye yetmeyebilir. Önemli olan verinin nasıl kullanılacağıdır. Bu da araştırmanın önemidir. Örneğin, trafik kazaları ile eğitim düzeyi arasında ilişkiyi aramak. Toplanan veriler sorunu çözmez. İlişkinin durumuna göre ehliyet almak için en az lise mezunu olmak, kısa süreli hizmet içi eğitim kursları geliştirmek önerilebilir. Bu da araştırmanın önemidir. Araştırmanın öneminin açık, seçik belirlenmesinde yarar vardır. Sayıltılar: araştırmalarda başlangıç noktalarının kanıtlanmadan kabul edilmesine sayıltı denir. Araştırma sonuçlarının geçerliliği bu yargıların doğruluğuna bağlıdır. Örneğin, uygulanan anketin geçerliliğine ve güvenirliğini kabul etme, üniversite reformu üzerine yapılan bir araştırmada yalnızca öğretim elemanlarının görüşlerinin yeterli ve gerekli olduğuna karar verilmesi gibi. Sınırlılıklar: araştırmanın önemli gördüğü, normal olarak ele almak isteyip de farklı nedenlerle tümünü ele alamadığı bazı şeyler sınırlılıklardır. Örneğin, Kurtuluş Savaşı incelenirken tüm cepheler yerine yalnız Batı cephesinin incelenmesi, üniversite öğrencilerinin kız erkek ilişkileri incelenirken yalnız kırsal kesimden gelenlerin incelenmesi gibi. Tanımlar: araştırmalar planlanırken bazı terimlerin tanımlanması gerekir. Örneğin, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenliğe olan ilgileri adlı bir araştırmada öğrenci, öğretmen, fen edebiyat terimlerinin tanımlanması. Trafik kazaları ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki adlı araştırmada trafik, trafik kazası, eğitim sözcüklerinin tanımlanması gibi. Burada kavramların sözlük anlamlarından çok araştırmada kullanılan operasyonel tanımlarını kullanmak gerekir. Yöntem: bu aşamada araştırma modeli ve deseni, evren, örneklem, veri toplama teknikleri, bilgi işleme ve verilerinin analizleri yer alır. Araştırma modeli ve deseni kısaca tanıtılır ve niçin bu modelin seçildiği belirtilir. Örneğin, araştırmanın deneysel ya da betimsel bir araştırma olduğunun belirtilmesi. Ayrıca araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerini ve desenini de burada belirtmek gerekir. Evren: araştırma sonuçlarının genellenmek istediği elemanlar bütünüdür. Her araştırmanın kendine özgü evreni vardır. Evreni araştırmacının amacı saptar. Örneğin, bir araştırmada evren tüm üniversite öğrencileri, bir başka araştırmada Çukurova Üniversitesi öğrencileri olabilir. Örneklem: belirli bir evren, belirli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evrenin temsil yeterliliği kabul edilen küçük kümedir. Örneklem seçilirken temel kural yansızlıktır. Üniversite öğrencilerinin yönetime katılmaları üzerine bir inceleme adlı araştırmada tüm üniversite öğrencileri evren, üniversitelerin son sınıflarından belli kurallara göre seçilen öğrenciler örneklemdir. Bir kamuoyu yoklamasında 1 milyon nüfuslu kent evren, belirli kurallara göre seçilen 1000 kişi örneklemdir. Veri: bir sonuca varabilmek için gerekli olan bilgilerdir. Amaçlara uygun olarak yapılan çalışmalarda sorunun çözümüne neden olan verilerdir. Veriler olgusal ve yargısal veriler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Olgusal veriler nesneldir. Cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, boy ile ağırlığın karşılaştırılması gibi. Yargısal veriler ise özneldir. Yorumu gerektirirler. Psikolojik ve sosyolojik özellikler bu türden verilerdir. Veri kaynakları insan, hayvan ve bitki gibi canlı objeler, bazıları da rapor, taş, su, kalıntı ve fiziksel nesneler gibi cansız objelerdir. Araştırmanın bu bölümünde araştırma değişkenleriyle ilgili verilerin hangi yollarla ve nasıl toplanacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Verilerin analizi. Toplanan verilerin hangi istatistiki tekniklerle çözümleneceği ve niçin bu tekniklerin kullanıldığı belirtilir. Bulgular. Bulgu, araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen bilgiler ya da verilerdir. Bulgular, araştırmanın amaçları doğrultusunda çeşitli grafik, tablo gibi araçlardan da yararlanılarak sunulur. Sonuç, yargı ve öneriler. Sonuç, veriler ışığında sorunun çözümü için elde edilen dayanaklardır. Örneğin araştırma sonucu, ilkokul mezunu sürücülerin daha çok trafik kazası yaptığı sonucunun çıkması gibi. Yargı, araştırma sonuçlarının literatürdeki diğer araştırma sonuçlarına dikkate alarak yapılan yorumdur. Öneriler, veriler ve elde edilen dayanaklara göre sorunun çözümü için gerekli değişiklikler ve izlenmesi gereken yaklaşımlardır. Örneğin ehliyet verilirken mevcut kurallara ek kurallar önerilmesi gibi. Araştırma önerileri genellikle iki amaçla yapılır. Birincisi, bu konuda araştırma yapacak araştırmalar için yapılan öneriler. İkincisi de sonuçların uygulanması ile ilgili önerilerdir. Kaynaklar. Her araştırmacı farklı kaynaklardan yararlanır. Araştırmacının neyi, nereden ve nasıl aldığını belirtmesine kaynak gösterme denir. Ekler. Metin içinde verilmeyen araştırmanın bütünlüğü için gerekli çizelge, şekil, yazı ve ölçüm aracı gibi belgelerdir. Eğitim araştırmalarında kullanılan veri toplama teknikleri nelerdir? Gözlem. Bir olayı anlamak için olayın meydana çıkan farklı belirtilerini izlemek ve incelemektir. Gözlem, bütün duygu organları ile yapılır. Verilerin doğrudan elde edilmesine dönüktür. Gözlem yaparak usta çırak, öğretmen öğrenci ve anne baba ilişkileri gibi karmaşık davranışlar ve varlık yokluk bildiren durumlar incelenip belirtilmeye çalışılır. Bitkilerin büyümesi, yürümeyen çocuğun çabaları, çocukların sınıfa girmeleri gözlem yaparak elde edilen bilgilerle incelenir. Gözlemci ile gözlenen arasındaki fark, ilişkilerine göre iki türlü gözlem vardır. Dışarıdan gözlem, katılarak gözlem. Dışarıdan gözlemde incelenecek birey ya da olaylara araştırmacı müdahale etmez. Örneğin laboratuvarda öğrencilerin çalışmalarının bir gezide öğrencilerin davranışlarının incelenmesi gibi. Gözlenenin gözlemciden etkilenme olasılığı azdır. Katılarak gözlemde gözlemci gözlenenle birliktedir. Grubun bir üyesi olarak davranır. Bireysel kılık değiştirerek Türk işçilerinin karşılaştıkları sorunları gözlemesi, Hollandalı bir araştırmacının genel ev kadını olarak çalışması ve bunun gibi. Gözlem sürekliliğe göre olgu ve zaman örneklenmesine dayalı olarak ikiye ayrılır. Sürekli, aralıklı. Sürekli gözlemde bir olay başlangıcından sonuna değin izlenir. Önemli bir deneyin yapılmasında işlem sıralarının başlangıcından sonuna değin izlenmesi gibi. Aralıklı gözlemde belirli bir oluşum belirli zaman aralıklarıyla izlenir. Örneğin bir öğretmenin öğrencilerle ilişkileri belirli saat ya da günler olarak incelenir. Gözlemlerde gözlem kılavuzu kullanılır. Bunlara tarama ve kontrol listeleri, çetele kartı, derecelendirme ölçekleri adı verilir. Örneğin çocuklarda konuşma güçlüğü olup olmadığını gözlemek isteyen bir öğretmen hazırlayacağı gözlem kılavuzunda sık sık kekeliyor, konuşurken bazı sözcüklerde kekeliyor, konuşmaktan kaçıyor gibi maddeler bulunabilir. Derecelendirilmiş bir ölçekte yapılabilir. Kekeliyor, çok sık, sık, arada bir, hiç. Araştırmalarda gözlemcinin seçimi ve geliştirilmesi önemlidir. İyi bir gözlemci zeki, duyu organları özürlü olmayan, koşullanmamış gözlenenleri olumsuz şekilde etkileyebilecek din, dil, sosyoekonomik düzey, cinsiyet, renk gibi özelliklerden bağımsız olmalıdır. Görüşme, sözlü iletişim aracılığıyla veri toplamadır. Yüz yüze yapılan bir tekniktir. Teknolojik gelişmeler sonucu telefon ve görüntülü telefonla da yapılır. Görüşme en eski tekniktir. Bireylerle görüşerek onlar hakkında farklı konularda bilgi, düşünce, tutum ve davranışların öğrenilmesinde en kestirme yoldur. Bireyler düşündüklerini açıklamada sözlü anlatımı yeğler. Görüşmeyle verili toplamanın uygulama alanı geniştir. Örneğin hastasıyla görüşen doktor, işçisiyle görüşen usta, sendikacı, öğrencisini dinleyen öğretmen gibi. Görüşmenin amaçları, işbirliğini sağlamak, kendine güveni artırmak, veri toplamaktır. Görüşmeye katılanların sayısına göre görüşmeler, bireysel ve gruplu olabilir. Bireysel görüşmede görüşenle kaynak kişi dışında hiç kimse bulunmaz. Grup görüşmesinde çok sayıda kaynak kişi bir arada olabilir. Görüşmelerde sorular önemlidir. Görüşme amacıyla hazırlanan sorularda belirli özellikler aranır. Kaynak kişi tarafından kolayca anlaşılmalıdır. Soru tek amaçlı ve sayıltısız olmalıdır. Kaynak kişinin verebileceği verileri içermelidir. Yansız olmalıdır. Görüşme tekniklerinde görüşme kılavuzundan yararlanılır. Görüşmeci soruları bir düzene koyar. Görüşme sürecinde görüşen sözcüklere, konuşmalardaki içtenliğe ve mimiklere dikkat etmelidir. Görüşmeci adaylar iyi bir eğitimden geçirilmelidir. Görüşmecinin zeki, duyarlılığı yüksek, kaynak kişileri etkileyecek din, dil, sosyoekonomik düzey ayrılıklarına koşullanmamış, görüşme konusunda uzmanlaşmış biri olması gerekir. Yazışma. Karşılıklı yazı yazma aracılığı ile veri toplama etkinliğidir. Anket, test, mektup, biyografi yaygın olarak kullanılan araçlardır. Yazışma yoluyla veri toplama yaygın olarak uygulanmaktadır. Ucuz ve kolay oluşu avantajdır. En çok kullanılan araç ankettir. Anket belli bir amaç ve plana göre düzenlenmiş soru listesidir. Sorular büyük kitlelere uygulanır. İstatistiksel değerlendirmeler yapılır. Soruların hazırlanması önemlidir. Sorular araştırmacı ile kaynak kişi arasındaki iletişim aracıdır. Sorular açık uçlu ya da kapalı uçlu olabilir. Açık uçlu sorulara serbest yanıtlar verilir. Örneğin pop müzik hakkında ne düşünüyorsunuz gibi. Kapalı uçlu sorularda yanıt seçenekleri önceden hazırlanıp sorularla birlikte verilmelidir. Örneğin aylık geliriniz sorusu için 150 milyon boşluk, 250 milyon boşluk, 500 milyon boşluk, 1 milyar ve yukarısı gibi. Anketlerin hazırlanmasında sunuş mektubu, form, yönerge ve soruların sıralanması özenle yapılmalıdır. Yazışma tekniği uygun durumlarda geniş bir kitleden çok sayıda veriyi kısa zamanda ve kolayca toplama olanağını verir. Ama sorulara ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilmesi de zayıf yönlüdür. Belgesel tarama. Kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamadır. Taranan'lar, resim, film, plak, ses ve resim kayıtlı bantlar, araç, gereç ve bina gibi kalıntılarla olgular hakkında yazılmış ve çizilmiş mektup, rapor, kitap, ansiklopedi, resim, özel yazı ve istatistikler, tutanak, anı ve günlüklerdir. Belgesel tarama tüm araştırmalarda sıklıkla kullanılır. Her türlü tekniğin kullanımında ön koşuldur. Kitaplık ve belgelikler. Kitaplıklar basılı kitap, dergi, gazete, ansiklopedi gibi belgelerin okunmak üzere bulunduğu yerlerdir. Kitaplıklarda belirli sınıflandırma sistemleri uygulanır. Ülkemizde kullanılan uluslararası ünü ve uygulama alanı olan önemli iki sınıflandırma sistemi vardır. 1. DEVE, desimal sistemi. 2. Kongre kitaplığı sistemidir. DEVE desimal sisteminde belgeler konulara göre sınıflarına ayrılır. Sınıflar sıfırdan başlayarak yüz ve katlarıyla numaralandırılır. Her sınıf kendi içinde alt sınıflara ayrılır. Ana sınıflar ve numaraları şöyledir. Genel konular binli, felsefe ve psikoloji yüzlü, 200 din, 300 sosyal bilimler, 370 eğitim, 400 dil bilim, kurumsal bilimler 500'lü, uygulamalı bilimler 600'lü, güzel sanatlar ve eğlence 700'lü, edebiyat 800, tarih ve coğrafya ise 900'lü numaralardadır. Kongre kitaplığı sisteminde ana sınıfların sayısı 20 olup gruplama büyük harflerle yapılır. Her sınıftaki alt sınıflar harflere eklenen sayılarla belirlenir. Bu sistemlerdeki ana sınıflar ve harfleri ise şöyledir. A. Genel konular, B. Felsefe din, C. Tarih, D. Dünya tarihi, EF Amerika tarihi, G. Coğrafya antropoloji, H. Sosyal bilimler, J. Politik bilimler, K. Hukuk, L. Bilim, M. Müzik, N. Güzel sanatlar, P. Bilim, edebiyat, Q. Fen, R. Tıp, S. Tarım, T. Teknoloji, U. Askerlik, V. Deniz ve Z. Kütüphane sistemindedir. Türkiye'de en çok kullanılan sistem DEVE, desimal sistemdir. Örneğin Milli Kütüphanemizde DEVE'den uyarlanmış bir sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Kongre kitaplığı sistemi büyük kitaplıklar için daha çok kullanışlıdır. Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi yeni kuruluşlar kongre sistemini seçmişlerdir. 10. Eğitim bilimlerinde araştırma yapmanın güçlükleri nelerdir? Günümüz dünyasında bireylerin karşılaştıkları sorunlar çok boyutludur. Sorunlara çeşitli açılardan bakabilecek ve çözümleyebilecek bireyler yetiştirmek zorunludur. Eğitimde araştırma yapmanın bazı güçlükleri vardır. Bireylerin davranışları sürekli değişmektedir. İnsan davranışını değiştiren, etkileyen koşullar değiştikçe araştırmaların yenilenmesi gerekmektedir. Araştırmalar yapılan alan ya da küme için geçerlidir. Genellemeler yanıltıcıdır. Eğitimde araştırmalar uzun süre almaktadır. İzleme araştırmaları yıllarca devam edebilmektedir. Araştırmalar mali olanak gerektirmektedir. Ülkemizde eğitim araştırmaları için yeterli kaynak ayrılmamaktadır. Araştırma ahlakı nedir? Eğitim bilimsel araştırmalarında araştırma yöntemleri kadar önemli bir konuda ahlakla ilgili davranış ve kurallardır. Araştırmalarda araştırmacıların ahlak açısından uymak zorunda olduğu kural ve kaideler vardır. Araştırma ahlakının birinci kuralı açıklıktır. Araştırmacı bulgularını bilimsel bir toplulukla paylaşmak zorundadır. İkincisi dürüstlüktür ve gerçekçiliktir. Araştırmacı bulgularını çalmayacak, yalan yanlış bilgiler vermeyecektir. Araştırmacı ilgilendiği objeye ya da konuya zarar vermeyecektir. Araştırmacı bireylerin haklarına saygılı olmalıdır. İstenmediği takdirde isimler açıklamamalı, özel yaşama ait bilgiler kimseye verilmemelidir.